Ayrım 5. Misyon. Hüsnü Mahalli. Sayfa 51. Bahar bitmeden. 12 Haziran 2012. Arap Baharı denilen rüzgar ilk kez Tunus'ta esti. 17 Aralık 2010'da. Bu tarihte başlayan ayaklanma, Tunus'u 24 yıl süreyle yöneten Başkan Bin Ali'nin askerlerinin de baskısıyla 14 Ocak 2011'de ülkeden kaçmasıyla son buldu. Yapılan seçimlerde oyların %30 kadarını alan İslamcı Nahda Partisi, Sol ve Sosyal Demokrat iki partiyle hükümeti kurabildi. O günden bu yana Tunus hep gergin. İslamcılarla genel tanımıyla laikler arasında çok ciddi sorunlar var. Sık sık gösteriler yapılıyor ve çatışmalar yaşanıyor. Dün yapılması kararlaştırılan ve tüm İslamcıların katılması beklenen büyük gösteri İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. İslamcılar İslami değerleri aşağıladıklarını iddia ettikleri bir resim sergisini protesto etmek için bir araya gelecekti. Özetle Tunus'ta bahar ilk günden itibaren sıcak esiyor. Başta İslamcılar olmak üzere Tunus'ta herkes Türkiye ve özellikle AK Parti deneyiminden dersler çıkarıyor. Bu ülke kolay durulmayacak. Laik kesimlerin toparlanması ve birlikte hareket etmesi durumunda İslamcıların uzun süre iktidarda kalma şansı olamaz. Mısır'da durum çok daha karmaşık. Ülkede bugün ve yarın seçim var. Ama ne seçim? Anayasa Mahkemesi parlamentoyu feshetti. Seçilecek yeni başkanın kimin önünde yemin edeceği şimdiden tartışma konusu. Fesih konusu ise ayrı bir mesele. Çünkü İslamcıların kontrolündeki parlamento ile HSYK arasında son günlerde çok ciddi gerginlikler yaşanıyordu. Parlamento, HSYK yasasını değiştirmeyi planlıyor, savcı ve yargıçlar direniyor. Mısır'da kim kazanırsa kazansın, ülkede ciddi bir kaos yaşanacak. Tunus ve Yemen'de olduğu gibi parlamento ve başkanlık seçiminin ilk turunda çok düşük oranlarda %40-50 katılarak bahara olan ilgisizliğini kanıtlayan Mısır halkını çok sıkıntılı bir dönem bekliyor. Ordunun, laik kesimlerin ve başta Amerika olmak üzere mübarek gitmesine yeşil ışık yakan Batı ülkelerinin ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Özetle 25 Ocak 2011'de başlayan ve 11 Şubat'ta ülkeyi 30 yıl yöneten Mübarek'in askerin baskısıyla istifa etmesiyle son bulan Mısır devrimi baharı yaşamdan kavurucu bir yazın eşiğine getirdi. Yukarıda belirttiğim gibi Tunus'ta İslamcılar çok uzun süre için iktidarda kalamadılar ve istedikleri anayasayı çıkaramadılar. Çünkü sola 20 sendikacı, aydın ve politikacıları hedef alan suikastler toplumu çok tedirgin ediyordu. 2014'te yapılan ve katılımın %69 olduğu parlamento seçimlerinde iktidarın büyük ortağı ve 2011 seçimlerinde 89 kazanan İslamcı Nahda Partisi 217 sandalyeden 69 sandalye kazanarak ikinci parti oldu. Yeni kurulan laik eğilimli Sosyal Demokrat Çağrı Tunus Partisi 86 sandalye kazanarak birinci oldu ve iki laik parti ile birlikte hükümeti kurdu. Kasım sonu yapılan ve katılımın %64,5 olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çağrı Tunus Partisi'nin lideri Sıbzi oyların %55,7'sini alarak başkan oldu. İslamcıların da desteklediği Merzugi oyların %44,3'ünü alabildi. Ancak sosyal demokrat sol güçlerin zafer sevinci uzun sürmedi. Çünkü koalisyonun büyük ortağı Çağrı Tunus Partisi içinde kavga başladı ve 30 kadar vekil partiden istifa etti. Bunun üzerine parti kalan üyeleriyle İslamcı Nahda'yı hükümete ortak etti. Ancak Nahda'nın birçok koşulu vardı. Örneğin İslamcı din adamlarına, vakıflara ve okullara savaş ilan eden Eğitim, Din İşleri ve Adalet Bakanlarının görevden alınması isteği de oldu. Özetle sol sosyal demokrat partilerin kendi iç kavgaları ve kendi aralarındaki çekişmeleri iyi değerlendiren İslamcı Nahda Partisi toparlanmaya çalışıyor. Son iki yılda IŞİD'in turistik mekanlara ve askeri hedeflere yönelik saldırı ve katliamları Nahda'nın en azından şimdilik iktidar olma şansını azaltıyor. Süreç nasıl gelişirse gelişsin, bu ülkede Arap Baharı'nın hedeflediği siyasal ve dolayısıyla da ekonomik ve toplumsal istikrar ve gelişme kolay olmayacaktır. Çünkü doğal zenginlikleri olmayan ve terörden dolayı ülkenin tek gelir kaynağı olan turizmin büyük zarar gördüğü için Tunus'ta İslamcılar, başta AKP olmak üzere bölgedeki tüm İslamcı parti ve iktidarlardan yardım ve destek alıyorlar. Durum böyle olunca kolay kolay teslim olmayacaklardır. Arap Baharı öncesinde 20 yıl kadar Avrupa ülkelerinde yaşayan Nahda'nın lideri Gannouchi'nin de batıda çok dostu var. Tıpkı diğerlerinin olduğu gibi. Belki de bundan dolayı ki Nobel Kurulu 2015'te İslamcılarla diğer grupları uzlaştıran dörtlüye barış ödülünü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran dörtlünün içinde sendikalar, barolar, kadın hareketi ve iş adamlarının temsilcileri vardı. Dört eğilimli bu uzlaşmadan etkilenen Nahda, tarihinde ilk kez öz eleştiri yaparak İslamcı değil, siyasal tanımı içinde Müslüman demokrat bir parti olduğunu ilan etti. 25 Mayıs 2016'da yapılan Nahda Kongresi'nde alınan bu karar, bir takiyecilik içermiyorsa Tunus'ta süreç sağlıklı işleyebilir. Aksi takdirde IŞİD'in güçlü olduğu Libya'ya komşu olan Tunus'ta çok ciddi sorunlar yaşanacaktır. Mısır'a gelince, Arap Baharı sonrasında yapılan ilk seçimlerde camiler birer propaganda aracı olarak kullanılan Müslüman Kardeşlerin Partisi, Özgürlük ve Adalet Partisi 508 sandalyeydi. Mecliste 222 sandalye kazandı. İslamcı Nur Partisi ise 112 sandalye kazandı. Zafer sarhoşluğu ile kendilerine göre yeni anayasa hazırlayan İslamcı İttifak 16-17 Haziran 2012'de yapılan seçimlerde Müslüman Kardeş Muhammed Mursi'yi %51,7 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtiler. Başkan olan Mursi daha ilk günde başkanlık yetkisini kullanarak hapiste bulunan yüzlerce radikal İslamcı militanı serbest bıraktırdı. Kendi yandaşlarını basın yayın organlarının başına getirdi ve başta valile olmak üzere devletin önemli kurumlarında kendi adamlarını yerleştirdi. Tüm bunları Ankara'nın terkinleriyle yapan Mursi, yargıya da el atınca ortam gerginleşti. Muhalefet 30 Haziran 2013 için çok öncesinde sokaklara çıkma çağrısı yaptı. Erdoğan'ın taktiklerini dinleyen Mursi, ordunun sakinleştiği çağrılarına kulak vermedi. 30 Haziran'da 20 milyondan fazla insan ülkenin her tarafında sokaklara çıkınca ordu 3 Temmuz günü müdahale ederek Mursi'yi devirdi. Ocak 2014'te yeni anayasa halk oyuna sunularak %98'de kabul edildi. Müslüman Kardeşler'in 2012 anayasası %36,8 katılımla %63 ile kabul edilirken yeni anayasa oylamasında katılım %38,6 oldu. Yeni anayasadan güç kazanan Savunma Bakanı ve Askeri Konsey Başkanı Abdülfettah Sisi ilk iş olarak Müslüman Kardeşler örgütünü ve ona bağlı tüm parti, örgüt, dernek, vakıf, okul ve benzeri kurumları yasakladı ve yöneticilerini hapse attırdı. Başta Mursi olmak üzere birçoğu için idam kararı verildi. Bu idam kararlarının hiçbiri uygulanmadı ve Sisi Mayıs 2014'te yapılan seçimlerde %97 oy oranıyla Cumhurbaşkanı oldu. Başlangıçta askeri darbeye soğuk davranan Batı ve dünya kısa bir süre Sisi'yi bağrına bastı. Ekim 2015'te yapılan oylamada Mısır 179 oyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. 2014'te yapılan benzer oylamada Türkiye 60 oy alabilmiş ve seçilememişti. Ekim-Kasım 2015'te yapılan ve farklı parti ve grupların farklı oranlarda sandalye kazandığı parlamentoyu bu kez yasaklı Müslüman Kardeşlerden hiç kimse giremedi. Darbeden sonra direnen ve silahlı ayaklanma çabasında olan İslamcılar, IŞİD benzeri grupların da devreye girmesiyle özellikle Sina'da kanlı çatışmalar yaşandı ve zaman zaman yaşanıyor. Ancak Sisi yönetimi ekonomik sıkıntılara çözüm bulabildiği ve büyük hatalar yapmadığı sürece İslamcıların yeniden iktidar olma şansı azalıyor. Belki de bu nedenle Sisi başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin kral ve emirleriyle iyi geçiniyorlar. Sisi'nin Suriye ile dost kalmasını istemeyen bu adamlar şimdiye kadar Mısır'a en az 30 milyar dolar yardım ettiler ve Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan ettiler. dört parmak yani Rabia işaretini kullanarak Müslüman kardeşleri sahiplenen ve dolayısıyla olup biten her şeye çok kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan çaresiz olarak Sisi ile barışmanın yollarını aradı ama o da olmadı. Suudi Kral Selman bunun için önce Mısır'a 7 Nisan 2016 sonra da Türkiye'ye geldi ama yine de barışma gerçekleşmedi. Özetle Sisi yönetiminde yoksul Mısır'ın işi zor ama bu ülkede yeni bir bahanın yaşanması çok daha zor. Yok eğer birileri dışarıdan gelip böyle bir baharı estirmek isterse işte o zaman bu ülke Suriye, Irak ya da komşusu Libya'dan farklı olamaz. Böyle bir yıkım öncelikle Musa'nın intikamını almak için yanıp tutuşan İsrail'i sevindirir. Hani şu Nil'den Fırat'a kadar arzı mevcut topraklar. Fırat'ın iki ülkesi Irak ve Suriye tamam. Sırada Mısır var. Sağ olsun AKP. Yeni komşu PKK. 27 Temmuz 2012. Herkes şaşkın. Bilen bilmeyen herkes Suriye'nin Kürt bölgesindeki gelişmeleri konuşuyor ya da yorumlamaya çalışıyor. Uzman olduklarını söyleyenler Karacahit. Türkiye'ye yazık oluyor. Suriye olaylarının daha ilk günlerinde çıktığım tüm televizyon programlarında bu köşede ve durdurulmadan önce TRT Arapça ve TV Net'teki programlarımda olayların bu yönde gelişeceğini onlarca belki de yüzlerce kez anlattım. Son kitabım Orta Doğu'da Kanlı Bahar'da bölgedeki tüm süreci en ince detaylarıyla anlattım ve bu sürecin Suriye'de ve özellikle Kürt bölgesinde nerelere varacağını net bir şekilde yazdım. Anlaşılan insanlar ya okumuyor ya da okuyup dinlediklerini anlamıyorlar ya da anlayıp işine gelmediği için gereğini yapmıyor ya da yapamıyor. Suriye olayında en etkin rol oynayan Ankara, gelişmelerin buralara geleceğini hesap etmediyse burada bir sorun var. Ankara Suriye'de iç savaşın çıkmasıyla bölgede nelerin olabileceğini görmeyip önlem almadıysa o zaman ortada daha büyük bir sorun var. Örneğin Suriye'de Alevi-Sünni iç savaşının patlak vermesiyle Ankara kendisinin etkilenmeyeceğini düşündüyse bunda bir hesap sorunu var. Ankara Suriye'de iç savaşla birlikte Kürtlerin bağımsızlık yönünde adım atacaklarını hesaplamadıysa bu çok daha tehlikelidir. Nitekim böyle oldu. Hatırlayın, Suriye muhalefetinin Antalya'daki ilk toplantısında Kürtler yeni Suriye'nin federal olmasını istemişti. Bu istek Türkiye'nin itirazı üzerine kabul edilmeyince Kürtler daha sonra kurulan Suriye Ulusal Konseyi'ne katılmamıştı. Ama bölgede oynanan büyük oyunun en önemli unsuru olan Kürtler daha sonraki hamleleriyle herkesi oyuna getirerek Ulusal Konsey'in başkanlığını ele geçirdiler. Türkiye ise Suriyeli Kürtler bundan etkilenerek ayaklanır düşüncesiyle Kürtler başkana destek verdi ve Mesut Barzani ile bu yönde işbirliği yaptı. Sanki Ankara Barzani'nin kim olduğunu, neleri hayal ettiğini bilmiyor ve Türkiye karşıtı tüm söylemlerini hatırlamıyor. Bilmedi ve unuttu ise şimdiye kadar Ankara çok daha tehlikeli bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Suriyeli Kürtler yani PKK ve yandaşları bölgesel ve uluslararası güçlerin de desteğiyle artık Suriye'nin Türkiye ile olan yaklaşık 900 kilometrelik sınırının 500 kilometrelik bölümünü kontrol ediyor. Hem de Kandil'de olduğu gibi onlarca kilometrelik uzaklıktan değil, sınırın tam da sıfır noktasından itibaren. Bu durum devam ederse Türkiye'nin böylesi tehlikeli yeni durumlarla nasıl baş edebileceği merak konusu. Başbakan Erdoğan'ın önceki akşam Kanal 24'teki konuşmasında Barzani'ye yönelik kızgınlığı ve Bakan Davutoğlu'nu Erbil'e gönderme kararı bunu yansıtıyor. Çünkü Türkiye'nin güney sınırında ve yaklaşık 900 kilometrelik Suriye ve Irak yeni komşusu bundan böyle Batı ve Güney Kürdistan olacak. Bu iki parçalı Kürdistan'ın Kuzey Kürdistan'ı yani Türkiye'nin güneydoğusunu nasıl etkileyeceğini yakında hep birlikte göreceğiz. Yani Ankara'nın Suriye ile olan sınır kapılarını kapatması ya da Fırat'ın batı yakasında kurduğu kamplarla Suriye içindeki muhalefetlere yardım etmesi kendisi için var olan en tehlikeli gerçeği değiştirmeyecektir. Çünkü Şam ve Halep'te özgür Suriye ordusu ile savaştığı için Kürtlerle uğraşmak istemeyen Esad, yakında özgür Suriye ordusunun etkin olduğu ve Türkiye sınırına yakın bölgelere yönelecektir. Yani Suriye'yi çok daha kanlı günler beklemektedir. Çünkü ne pahasına olursa olsun Esad durumu kontrol etmeye çalışacak. Bu da olmazsa ülkede iç savaş çıkacaktır. Bu iç savaşta kiminle savaşacağını kestirmek pek kolay olmayacaktır. Çünkü bu ülkede Sünniler, Kürtler de Sünni, Aleviler, Hristiyanlar, Ermeniler, Süryaniler, Dürziler, Türkmenler, Çerkezler ve diğer etnik, dinsel ve mezhepsel gruplara bağlı 23 milyon insan yaşamaktadır. Bu saydığım tüm grupların Türkiye'de akrabaları ve uzantıları bulunmaktadır. Yani Suriye'deki iç savaştan direkt, tehlikeli ve en kapsamlı şekilde etkilenecek tek ülke Türkiye'dir. Kürt konusu bu etkilenmenin belki de en karmaşık ve zor bölümünü oluşturacaktır. 2020 tarihli Sevr'in 100. yıl dönümü yaklaşıyor. İki boyut. 13 Ağustos 2012. Paris'te toplanan 100 kadar ülke temsilcisi komşu İspanya'daki ETA'ya her türlü yardım yapacağız deyip tüm olanaklarını seferber etmiş olsaydı belki de bugün İspanya diye bir ülke kalmazdı. İşte bu nedenle uluslararası ilişkilerde yeni bir denge oluşmazsa Suriye'deki sorun asla bitmeyecektir. Yani Suriye'nin muhalefetine destek kararı alan 100 ülke Esad'ı asla rahat bırakmayacaktır. Yani şimdiki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, biz Suriye konusunu yıllarca konuşacağız. Tıpkı Irak sorununu 1991'den sonra konuştuğumuz gibi, tıpkı Irak'ı 2003 işgalinden bu yana konuştuğumuz ve hep konuşacağımız gibi. Çünkü hiç kimse Suriye'de Esad yönetiminin antidemokratik, zalim, gaddar olup olmadığını artık konuşmuyor. Tıpkı hiç kimsenin muhalefetin ne istediğini sorgulamadığı gibi. Çünkü bu muhalefetin tüm görüntüsü, söylem ve davranışlarıyla yalnızca silah sesi ve Allahu Ekber nidalarını duyuyoruz. Örneğin İstanbul'da kurulan Suriye Ulusal Konseyi'nin ne istediğini ya da nasıl bir Suriye amaçladığını duyan ya da bilen var mı? Özetle Suriye'de artık nedeni, gerekçesi ve detayları ne olursa olsun yalnızca kan ve gözyaşı var ve devam edecektir. Yani Suriye asla eski Suriye olmayacaktır. Şu anda bile ülkenin birçok yeri yıkım içinde ve 18 aydır devam eden ve devam edeceği kesin gibi görünen ambargo halkı ve ülkeyi perişan etmiş durumda. Sosyal, etnik ve mezhepsel yapı kolay kolay giderilemeyecek yaralar aldı. Yani Esad gitse bile Sünnilerle Aleviler ya da aşiretler arası düşmanlık kolay kolay son bulmayacaktır. Hristiyanlar ve diğer dinsel, etnik ve mezhepsel gruplar Allahu Ekber diyerek iktidara gelecek bir yapıyı asla kabullenemeyeceklerdir. İç savaş riski Suriye için asla göz ardı edilmemelidir. Yani Esad güçleri kanlı çatışmalar sonrasında duruma hakim olamazsa ülkede mutlak olarak bir kırım olacak ve bu kırımda kimin kimi nasıl boğazlayacağını gelişecek yeni dengeler ve çıkarlar belirleyecektir. Böyle bir iç savaşın olası bölgesel yansımalarını artık tahmin edemeyen kalmadı. Yok Esad yine kanlı bir şekilde ayaklanmayı bastırır ve duruma hakim olursa o 100 ülke yenilgiyi kabullenmeyecek ve Suriye içinde sağ kalacak gruplara var olan yardımlarına devam edeceklerdir. Yani Suriye 30 yıldır PKK ile nasıl meşgul olan Türkiye gibi kendi terör örgütleriyle de savaşıp duracaktır. Ordusu, güvenlik güçleri ve devlet yapılanması Türkiye gibi güçlü olmayan ve 2500 kilometre kadar deniz ve kara sınırı olan Suriye bu tür örgütlerle ne denli ve ne süreyle baş edebilir ya da edip edemeyeceğini hiç kimse kestiremez. Özetle Suriye asla eski Suriye olmayacak ve Suriye eski bir Suriye olmayacağı için de ne Lübnan, ne Irak, ne İran, ne de Ürdün, ne de Türkiye asla eskisi gibi olmayacaktır. Suriye'de iç savaş çıkmamış olsaydı bugün biz ne IŞİD ne de PYD'yi konuşmuyor olacaktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 400 vekil istikrar ilişkisini bir yana bırakırsak bile 20 Temmuz 2015 Suruç saldırısından sonra IŞİD ve PKK saldırılarında şimdiye kadar en az 500 asker ve polisin yanı sıra bir o kadar da sivil vatandaş ve sayısı tam olarak bilinmeyen PKK'lı öldü. İntihar eden IŞİD'çileri saymıyoruz. AK Parti iktidarı Suriye olayında olduğu gibi Kürt konusu ve siyasal İslam hesaplarında büyük ve tehlikeli hatalar yaptı. Bu hatalarından acilen geri dönülmediği sürece Türkiye, IŞİD ve PKK konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayacak ve ülke çok büyük tehlikeli bir sürecin içine itilecek. 5. ayrımın sonu, sayfa 59.